Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 19 İsvan 1401, Hicri Kameri 17 Şaban 1444 ve Miladi 10 Mart 2023 Cuma. Az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, iyiliğe emredi, kötülükten sakındırma ve nura giden yol isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin çağdaş insan ihtiyaçlarına göre kurulduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Suriye görüşmeleri kapsamında Beşar Esad ve Faysal Miktat ile bir araya geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Batılıların nükleer İran'ı kabul ettiklerini söyledi. Amerika, İran ile ilgili 45 kurum ve bir kişiye yaptırım kararı aldı. Ankara, üçlü mutabakat uygulanırsa iki ülkede NATO'ya girebilir dedi. Ve Hamas, Tel Aviv operasyonunun Siyonist rejimin işlediği suça bir yanıt olduğunu duyurdu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kutsal Rezervi Külliyesi Gençler Kurumu tarafından düzenlenen Sonsuz Ol programına katılan genç kızlarla görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin çağdaş insanının ihtiyaçlarına göre kurulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, dün yaptığı açıklamada İslam İnkılabı, dini halkçılık adı ile yeni bir uygarlığı sunduğunu ve ondan çağdaş insanın yaşamı için yeni bir tarz sunulduğunu vurguladı. İran'dan bildiğine göre Cumhurbaşkanı, İmam Hümeyne'nin insanların zevk ve refaha ulaşmasına karşı olmadığı ve bunları bastırmadığını, hatta insanların yaşamdaki hedefin ne olduğunu bilmeleri için ona yön verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Batı'da eşcinsellik gibi ibahe ve insanlık dışı davranışları yaymaya ve ilerleme ile uygarlık sembolü saymak gibi kültürlerin yayılmasının insanlık mertebesinin unutulması anlamında olduğuna işareti, Batılıların yeni küresel ortamda ve kendi zorba ve medya güçlerine güvenerek kendi kültürlerini başta İslam İran olmak üzere dünyaya dayatmaya çalışıldığını ve bu saldırıya karşı koymanın da çok dikkat ve titizlik gerektirdiğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmede, Siyonist rejimin deprem krizinin en yoğun dönemindeki vahşi saldırısını şiddetle kınadı. El Alemin bildirdiğine göre Emir Abdullahyan dün Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek bu ülkede yaşanan deprem olayında Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını ifade ederek karşılıklı daha fazla ilişkiler, bölge gelişmeleri ve iki tarafı uluslararası alanda ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundular. Emir Abdullahyan, Amerika ve Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik baskıcı yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye depreminin kurbanlarına destek aranması ve uluslararası yardım gönderilmesi gereğine dayanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü ve insani konumunu vurguladı. Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik ard arda düzenlediği saldırıları kararlı ve en güçlü üslupla kınadı ve ekledi. Siyonist rejimin Suriye depreminin ortasında son saldırısı, gaspçı Siyonist rejimin saldırgan ve insanlık dışı davranışlarının yanı sıra ırkçı rejimin Suriye'deki siyasi denklemleri değiştirmekten duyduğu korkudan kaynaklanıyor. Yapılan görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanının dayanışma ve gönül birliği mesajlarını ve tutumlarını ve Suriye'deki depremin kurbanlarına İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ve halkının yardım ve desteğini takdir ederek teşekkür etti. Beşar Esad, bölgesel gelişmelerin hassas olduğu bir ortamda bu ziyaretin derin bir siyasi anlamı olduğunu vurguladı.
İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Şam'da yabancı güçlerin Suriye'deki işgaline son verme zamanının geldiğini vurguladılar. İran Press'in haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Suriyeli mevkidaşıyla Şam'da düzenlenen ortak basın toplantısında şöyle konuştu. Ne yazık ki uluslararası toplumun Suriye'de yıllarca süren terör savaşının ve yaptırımların yol açtığı sorunlara karşı eylemsizliği, bilgisizliği ve depremzedelerin durumuna gereken ilginin gösterilmemesi iddiada bulunanların çifte standardını bir kez daha kanıtlamıştır. Emir Abdullahyan, İran ve Suriye'nin kötü günü dostu olduklarına işaretle Suriye'nin bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki son gelişmeleri olumlu karşıladıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Siyonistlerin bölgenin geleceğinde yerleri olmadığından emin olduklarına değinirken, fakat bölgedeki bazı ülkelerin diyalog, işbirliği ve tahammül yolunda ilerleyeceklerini söyledi. İkili ve çok yönlü bölgesel diyalogların krizleri aşmanın parolası olduğundan emin olduklarını ifade eden Abdullahyan, Tahran'ın bölgede daha fazla işbirliği ve krizi aşarak yanlış anlaşılmaları gidermek bağlamında Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan dörtlü görüşmeleri olumlu karşıladığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı da İran'ın deprem olayında arama kurtarma çalışmalarına katılan ilk ülkelerden olduğunu, Halep ve Şam'a ulaşan ilk yardım uçaklarının İran'a ait olduğunu söyledi. Miktat İran'ın Astana süreci ve de diğer gelişmelerin tüm kademelerindeki rolünün olumlu olduğunu, bunun da bölgede sorunlara son vermek ve uluslararası yasalara gerçekten inandığını gösterdiğini söyleyerek, başından beri İran'ın dörtlü müzakerelerine katılmasını olumlu karşıladıklarını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, bugün Batı'nın İran'ı nükleer bir ülke olarak kabul ettiğini belirterek, Batı'nın İran'la ilişkilerinde tek seçeneğinin diplomasi olduğunu vurguladı. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İslami dün yaptığı açıklamada bilimsel ve teknolojik güçle birlikte ekonomik gücün elde edilmesi kelimenin tam anlamıyla bağımsızlığın gerçekleşmesini gerektirir dedi. İslami, İslam inkılabından önce bugüne kadar hiçbir düşmanın yakıt döngüsüne sahip olmamıza hazır olmadığını fakat günümüzde bu konuyu kabul ettiklerini işaretle asıl amacın ekonomik yaptırım değil iradeleri kırmak olduğunu ifade etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı bugün müstekbirlerin diplomasiden başka seçeneği olmadığını bildiğini ve İran'ın nükleer bir ülke olarak kabul edildiğini işaretle şöyle dedi. Ülkede nükleer teknoloji olmasaydı bugün nükleer hastaları tedavi etmek için hiçbir şey yapamazdık. Çünkü nükleer teknoloji tedavi ve sağlıkta ön planda.
İran, İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Tahran'ın ajans ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Muhsin Neziri, Asl Fransa Haber Ajansı'na verdi demişti. İran'ın ajans genel müdürü Rafael Grossi ile işbirliğine çok meyilli olduğunu söyledi. Neziri Asl, İran'dan ayrıca kendi nükleer programı konusunda işbirliğini istediğini söyledi. İran'ın ajanstaki temsilcisi, İran ve ajans arasındaki işbirliği hakkında şöyle dedi. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele almak için yapılacak çok iş var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu 3 aylık toplantısı, oturum arifesinde batılı tarafların İran'daki zenginleşme düzeyinin nükleer silah üretmeyi yakın bir düzeye ulaştığı iddiası ile tartışma yaratma çabalarının başarısız olduğu bir ortamda Viyana'da düzenlendi.
Amerika hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başarısız azami baskı politikasına uygun olarak İran'ın petrokimya ve uçak sektörleriyle bağlantılı olma bahanesiyle 45 şirket ve bir kişiye yeni yaptırım kararı aldı. İran'ın bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı yerel saate göre Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi önemli bir göstermelik bankacılık ağına yaptırım uyguladı dedi. Bu şirketler Fars Körfezi Petrokimya Endüstrisi Ticaret Şirketi ve Trilyans Petrokimya Şirketi gibi yaptırım uygulanan İran kuruluşlarının uluslararası finansal sisteme erişimlerini sağlayan ve İran yaptırımına tabi şirketlerin yabancı müşterilerle ticaretini kolaylaştıran birkaç finansal sistemlerden biridir. Amerika Hazine Müsteşar Yardımcısı Vali Adimo, İran'ın yaptırımları aşmak için karmaşık ağlar oluşturduğunu, burada yabancı alıcıların, borsaların ve düzinelerce paravan şirketin yaptırım uygulanan İranlı kuruluşların iş yapmaya devam etmeleri için ortaklaşa çalıştığı karmaşık ağlar oluşturduğunu ifade etti. Amerika Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada İran'ın insansız hava aracı parçaları satın alma çabalarına destek verdiği için Çin merkezli 5 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu.
Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in İran İslam Cumhuriyeti elçisi ve daimi temsilcisi Komutan Süleymani terörünün uluslararası cinayet saydığını işaretle İran halkının bu alanda adalet talebinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Dün online olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 2. oturumu kulisinde açıklamada bulunan Ali Bahreyni şöyle konuştu. General Kasım Süleymani'ye yönelik bu suikast suçu uluslararası yasaların ve insan haklarının ağır bir ihlaliydi. Bahreyni şöyle devam etti. Bu terör sadece uluslararası hukuk ve düzenin ihlali değil, aynı zamanda yaşam hakkı ile ilgili temel insan hakları norm ve standartlarının sürdürülmesine yönelik olağanüstü bir meydan okumadır. İran'ın Cenevre temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in insan hakları mekanizmaları bu ağır hak ihlalini kınamalı ve adalet talep etmelidir. Çünkü uluslararası insan hakları yasaları bu tür eylemlerin başlıca kurbanlarıdır dedi. Bahreyn'i bu konuda Birleşmiş Milletler eski özel raportörü Agnes Callamard'ın raporuna atıfta bulunarak Callamard, Serdar Süleyman'ı suikastını keyfi bir cinayet olarak nitelendirdi ve Birleşmiş Milletler şartını ihlal eden Amerika'yı sorumlu tuttu dedi.
Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı yaptığı açıklamada Ukrayna Hava Yolu davasının nihai kararının yakında verileceğini belirtti. Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı 8 Ocak 2020'de Tahran'ın İmam Hümeyni Havalimanı yakınlarında düştü ve 176 yolcunun tamamı hayatını kaybetti. Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Ahmet Rıza Pur Hakan söz konusu kararın yakında verileceğini işaretle Ukrayna uçağının düşmesinin herkesi üzdüğünü ifade ederek olayda şehit ailelerine başsağlığı diledi. Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı şöyle dedi. Başından itibaren silahlı kuvvetlerin adli teşkilatı bu konuya girerek birkaç aşamada çok taraflı uzmanlarla detaylı bir şekilde incelemelerde bulunarak son olarak 10 kişi hakkında dava açılarak iddianame düzenledi. Pur Hakan şöyle devam etti. Bu davayla ilgili toplamda 20 duruşma yapıldı, davanın sona erdiği açıklandı ve nihai karar yakında verilecek.
Türkiye terör örgütlerine desteklemeye devam eden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin üçlü mekanizma görüşmelerini askıya almıştı. Aylar sonra yeniden başlayan görüşmelerin ardından Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda olumlu bir havanın hakim olduğunu, atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğu söylendi. Kalın sürecin bitmediğine dikkat çekerek terörle mücadele vurgusu yaparlarken iki ülkede mütabakat şartlarına uygun NATO'ya girin mesajı verdi.
Türk lirasının Amerika doları karşısındaki değeri Perşembe günü en düşük seviyesine ulaştı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk lirası dün Amerika doları karşısında en düşük seviyesine geriledi ve dolar fiyatı 18,9525 lirayı gördü. Habere göre Türk lirası geçen yıl dolar karşısında yaklaşık %30 değer kaybetti.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın 9 Mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek %35.42 oldu. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868.683.000 metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibariyle 307.73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti. Su rezervlerinin azalması İstanbul'da su sıkıntısına neden oldu ve rezerv miktarı nedeniyle İstanbul şehrine sadece 100 gün su veriliyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Perşembe gecesi Tel Aviv'de göstericilere yönelik saldırının sorumluluğunu kabul ederken bunu Siyonist rejimin Filistinlileri karşı tekrarlanan suçlarına bir yanıt olarak nitelendirdi. Perşembe günkü gösteri sırasında göstericiler arasında en az 5 kişinin yaralanmasına sebep olan bir ateş açıldı. Siyonist kaynaklar bunun güçlü bir operasyon olduğunu söylüyor. Yediot Aharonot gazetesi hastane kaynaklarından aktardığı haberde doktorların yaralılardan birinden umutlarını kestiklerini bildirdi.
Siyonist rejimin eski başbakanı ve bu rejimin mevcut kabinesine karşı muhalefet lideri Benjamin Netanyahu'nun yalancı olduğunu ve kabinesindeki bakanların kaos peşinde olduklarını söyledi. İran Haberi'ne göre Yair Lapid paylaştığı bir tweette, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya varma peşinde olduklarını fakat muhalefetin kaos peşinde olduğuna dair açıklamalarına tepki olarak Netanyahu'nun yalan söylemekten el çekemediğini söyledi. Lapid, kaos peşinde olanların şimdi kabinede, büyük bakanlıklarda ve ortamı kızıştırmakla meşhur olduklarını söyledi.
Ve Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü belirtildi. TRT'nin bildirdiğine göre Alman medyası Hamburg'un Yehova şahitlerine ait bir kiliseye saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırganla birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerin öfkeden kaynaklanan bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı. Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerikan Temsilciler Meclisi'nin ordunun Suriye'den çekilmesine karşı çıkması konusunda. Müzik. Amerika Temsilciler Meclisi ülke ordusunun Suriye'den çekilmesine karşı çıkarken Suriye'de teröristlere desteğin sürdürülmesine vurgu yaptı. Amerika Temsilciler Meclisi üyeleri çarşamba gecesi demokratların Biden yönetiminin ülke ordusunu Suriye'den çekmesini gerektiren önerisine karşı oy kullandı. Amerika Temsilciler Meclisi'nde bu yasa tasarısı için yapılan oylamada 321 temsilci hayır, 103 temsilci ise evet oyu kullandı. Amerika son 12 yılda Suriye yönetimine karşı en önemli aktörlerden biri oldu. 2011'de Suriye'de krizin başlamasının ardından Amerika hükümeti Şam muhalefetini farklı şekillerde destekledi. Washington aynı zamanda terörist grupları ve Şam muhaliflerini silahlarla destekledi ve uluslararası forumları Suriye hükümeti aleyhine kullanmaya çalıştı. Washington ve müttefiklerinin terörist gruplara ve Suriye hükümeti muhaliflerine verdiği askeri ve siyasi destek hiçbir yere varamazken Beşar Esad hükümeti terörist grupları yenmeyi başararak iktidarda kaldı. 2018'den itibaren Amerika hükümeti Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki milisleri destekleyerek Şam merkezi hükümetini zayıflatmaya çalıştı. Şimdiye kadar Suriye hükümeti ve halkı defalarca Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini ve silahlı milislere desteğin sona erdirilmesini talep etti. Ancak Washington, Suriyelilerin yasal haklarına ve bu talebine kayıtsız kaldı. Şimdi bu ülkenin Temsilciler Meclisi, Amerikan birliklerinin Suriye'de kalması yönünde oy kullandı. Amerikalı temsilciler, IŞİD terör örgütünü Amerikan askeri varlığının devamına bahane olarak öne sürerek, Washington'un geri çekilmesinin bu grubun yeniden örgütlenmesine yol açacağını ve Washington ile müttefiklerini tehlikeye atacağını iddia ediyor.
Ancak Suriye hükümeti Amerika'nın sadece IŞİD dahil terörle mücadele etmediğini, aynı zamanda Suriye'de teröristleri eğitmek için açıkça adımlar attığına inanıyor. Bu bağlamda Amerika Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, yasa dışı bir hareketle Suriye'nin doğusundaki Tanf bölgesindeki Amerika askeri üssüne gitti. Lübnan basınından El Ahbar gazetesi yaptığı analizde, Amerikan Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'nin ziyaretinin hedeflerini ele alırken, bunu Washington'un Suriye krizini bitirmeme hedefi doğrultusunda olduğunu belirtti. Özgür Suriye Ordusu olarak bilinen grubun yapısını Amerikanlaştırma süreci doğrultusunda ilk savaşçı grubunun mezuniyet töreniyle eş zamanlı olarak işgal edilen Filistin topraklarında bulunan General Mark Milley Suriye'nin doğusunda olan El Tanf üssüne gitti. Bu ziyaret Şam'ın yoğun itirazıyla karşılaştı ve Suriye Dışişleri Bakanı bunu illegal ve ülkenin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi. Fakat Amerikalı temsilciler ülke askerlerinin Suriye'den çekilmesine karşı çıkma gerekçesi olarak terörle mücadeleyi açıklarken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika ve Batı müttefiklerinin finansmanı ve desteği olmasaydı silahlı terörist grupları Suriye halkını katletmez. Suriye halkının ilerleme ve refahına model olan altyapıyı ve medeniyet inşasını yok edemeyeceği vurgusunda bulundu. Gerçek şu ki terörizmle mücadele sadece bir iddiadan ibaretti ve teröristler Amerika'nın Batı Asya ve bu cümleden Suriye'ye müdahale siyasetinin bir aracıdır. Tabii bu arada Amerika silahlı milislerce Suriye'nin petrolünü yağmalamaya da devam ediyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz tartışmalı tasarının Gürcistan Ulusal Meclisi gündeminden çıkarılması konusunda. Yabancı brokerler olarak bilinen tasarı Gürcistan'da şiddetli protestoların ardından ülkenin ulusal meclisinin gündeminden çıkarıldı. Broker alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere denir. Protestolar Gürcistan Ulusal Meclisi'nin geçen salı günü yabancı brokerler yasa tasarısını onaylamasının ardından başladı. Muhaliflere göre bu tasarı ülkeyi otoriterleştirmeye ve Avrupa Birliği'ne üye olma umudunu azaltmaya doğru götürecektir. Gürcistan, Avrupa Birliği'nin bu birliğe üyelik için aday ülkeler arasında gördüğü ülkelerden biridir. Bu nedenle yabancı brokerlere ilişkin yasa tasarısının kabulüne ilk tepki olarak Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell'den geldi. Borrell, bu yasanın Gürcistan Ulusal Meclisi'ne kabul edilmesi, Avrupa Birliği'nin değerleri ve standartları ile çelişkili ve bağdaşmaz dedi. Bu ülkenin Ulusal Meclisi'nde iktidardaki Dream of Georgia Partisi tarafından onaylanan bu yeni yasaya göre bütçesinin %20'sinden fazlasını yurt dışından alan tüm kuruluşlar yabancı broker yani aracı olarak tanımlanacak. Halbuki Gürcistan'daki çoğu siyasi ve sosyal örgüt Gürcistan dışındaki kurumlar tarafından finanse ediliyor. Hepsi uluslararası siyonizm ile bağlantılı olan Amerika ve Avrupa Birliği'nin özel sektöre bağlı sözde kurumları, Gürcistan'da faaliyet gösteren siyasi ve sosyal örgütlerin ana tedarikçileri arasındadır. Son olaylar, Tiflis hükümeti muhaliflerinin Gürcistan Ulusal Meclisi kararlarına karşı ilk protestosu değildir.
Gürcü toplumundaki siyasi duruma bakıldığında Güney Kafkasya bölgesindeki bu ülke halkının siyasi ve sosyal örgütlerin propagandası ve baskısı altında iki ana gruba ayrıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Bir grup Gürcistan'ın NATO'ya ve AB üyeliğine destek verirken diğer grup ülkedeki mevcut durumu tercih ediyor. Son olaylardan önce ülkenin NATO'ya üyeliğini kısıtlayan bir karar, ülkede sosyal krizin yaşanmasına sebep olmuştur. Başka bir ifadeyle Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne ya da NATO askeri örgütüne ya da herhangi bir batılı kuruma üyeliği kısıtlayan herhangi bir karar, Tiflis hükümetine karşı örgütleri sokaklara çıkarıyor Arak, ancak bu kararları protesto ediyor. Muhalefetin tüm çalışmalarına rağmen Tiflis hükümetinin sözde özel sektöre bağlı kurumların Gürcü parti ve kuruluşlarına bağışladığı kara paranın önünü kesmek istediği gerçeği göz ardı etmemek gerekiyor. Fakat yabancı aracılar yasasının onaylanması meclis oturumu sırasında Gürcistan Ulusal Parlamentosu milletvekilleri birbiriyle kavgaya tutuştuğu bu bağlamda Gürcistan Başbakanı Georgi Garibashvili söz konusu yasanın Avrupa ve küresel standartlara uyduğunu ve kendisinin de yasayı desteklediğini söyledi. Buna rağmen Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zorabishvili protestoculara destek vererek yasayı reddetme sözü verdi. Rusya iç mevzuatına benzerliği nedeniyle eleştirmenler tarafından Rusya yasası olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısı daha önce açıklanmasının ardından beklenmedik bir şekilde Perşembe günü Gürcistan Ulusal Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi. Eleştirmenler Rusya'daki yasaların sivil toplumu bastırmak ve bağımsız medyayı kapatmak için kullanıldığını iddia ediyor. Görünüşe göre Gürcü muhalefetinin çok ciddi bir hal alan ve hükümet mallarının muhalefet tarafından tahrip edilmesine zemin hazırlayan protestolarının önümüzdeki günlerde sona ermesi pek mümkün görünmüyor. Üstelik Gürcü muhalefet liderleri ulusal meclis kuşatmasının yasa tasarısının geri alınmasına kadar süreceğini belirtiyorlar. Aslında Tiflis hükümetindeki mevcut ihtilaflar ve muhalefetin ciddi itirazları nedeniyle sokak protestolarının devam edeceği tahmin ediliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 19 İsvan 1401 Hicri Kameri 17 Şaban 1444 ve miladi 10 Mart 2023 Cuma. On yıl önce bugün Hicri Şems'e 19 İsvan 1391'de Ayetullah Seyyid Müştaba Musevi Lari vefat etti. İran önüne dikelen din alemlerinden olan Ayetullah Lari, Hicri Şems'e 1314'te İran'ın Lar kentinde dünya geldi. Sonraları dünyada İslami marifi yayma merkezi adını taşıyan Kum kentinde yurt dışında İslami kültürü yayma merkezini kurdu. Bu merkez Ayetullah Lari'nin kaleme aldığı eserlere başta olmak üzere İslami eserlere yayınlamaya başladı. Bu merkezin yayınladığı eserler dünyadaki İslami dernekler ve merkezlerin talebi üzerine onlara hediye olarak gönderiliyor. Hicri Şems'e 1372'de Rusça kitaplarının yayınlanmasının Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bıraktığı etki bakımından Bakü'de bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti İlimler Akademisi onun adına Fahri Doktora unvanı verdi ve münasebetle Bakü Üniversitesi'nde bir tören düzenledi. Ayetullah Musevi uzun bir hastalık döneminin ardından 19 İsvan 1391'de Cumartesi günü saat 4.30'da İmam Rıza Hastanesi'nde vefat etti. Beş yıl önce bugün Hicri Şems'e 19 İsvan 1396'da İranlı göz hekimlerinin babası lakabını alan Profesör Doktor Ali Asker Hodadus vefat etti. Ali Asker Hodadus Hicri Şems'e 1314'te Şiraz'da dünya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Şiraz'da tamamladı ve yine Hicri Şems'e 1333'te Şiraz Tıp Fakültesi sınavlarına girerek bu okulda yüksek dereceyle okudu. Doktor Hodadus 6 yıllık bir tıp eğitimini yerine yüksek dereceyle tamamladı ve 1 yıllık uzmanlık süresinin ardından Hicri Şems'e 1341'de Amerika'da özel eğitimini tamamlamak üzere o zamanki hükümet tarafından seçildi. Profesör Doktor Hodadus Hicri Şems'e 1341'de John Hopkins Üniversitesi'nde göz hekimliği bölümünün ilk yabancı asistanı unvanını kazandı ve 3 yıllık asistanlık döneminde en iyi asistanı olarak seçildi. Doktor Hodadus'un şöhreti çeşitli alanlarda çok sayıda bilimsel makale ve kapsamlı araştırmaların yanı sıra tedavi kalitesi ve cerrahi tedavi deneyiminin yanı sıra kornea yüzey bozuklukları alanındaki temel araştırmalardan kaynaklanmaktadır. Kornea grifleri söz konusu olduğunda nakil reddetme mekanizması onun onuruna Hodadus çizgisi olarak adlandırılır. Bu arada Şiraz'da Dr. Hodadus göz hastanesini kurdu. Bu dünyaca ünlü bilim adamı 19 İsvan 1396'da cumartesi sabahı kalp krizi nedeniyle vefat etti. ...83 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Şaban 1361'de İranlı ünlü alim Arif ve Fakih Hacı Şeyh Hasan Ali İsfahani vefat etti. Hicri Kameri 1279'da İran'ın merkezi İsfahan'da kentinde dünyaya gelen İsfahani fıkıh, usul, mantık ve felsefe konularında tahsilini sürdürdü. Tahsilini tamamlamak için Kutsal Necef-i Eşref ve ardından Kutsal Meşhed kentine giden İsvani yaşamının sonuna dek bu kentte kaldı. Matematik, nücum ve tıp dallarında bilimini pekiştiren İsvani'nin asıl şöhreti irfani ruh yapısına ve ahlaki keramete sahip olmasıydı. ...78 yıl önce bugün 10 Mart 1945'te Amerikan uçakları Japonya'nın başkenti Tokyo'yu şiddetle bombaladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce dev Amerikan bombardıman uçağı bombalarını defalarca Tokyo şehrine attı. Savaşın devamında 10 Mart 1975'te Tokyo'nun ağır bombalanması sonucu binlerce Japon sivil öldürüldü. Amerikan hava saldırısı bir ülkeye teslim olmaya zorlamak için Japon sivil bölgelerine yönelik Amerikan saldırılarından biriydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz. Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Karar, yılın ilk iki ayında 23.592 esnaf kilit vurdu. Yeni Asya, deprem bölgesine salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değil. Star, Türkiye'den Suriye açıklaması, Rusya'dan teklif aldık, İran'da katılacak. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 8 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Bu sefer tamam" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. CHP Genel Merkezi'nin önü önceki akşam tarihi günlerden birini yaşadı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen partililer ne zaman biteceğini bilmedikleri altılı masa toplantısından sonra Kılıçdaroğlu'nun burada yapacağı konuşmayı bekliyordu. Genel Merkez'in sadece önü değil etrafı da doluydu. Giriş katında da hemen her yaştan partilerin hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği kürsüler ve fonlar vardı diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor. Gençlik kollarının heyecanı dikkat çekiciydi ama ak saçlı gençler de geçmiş önemli seçim tarihlerinden örnekler vererek bugüne geliyordu. Karşılaştıklarımız geldikleri illeri söyleyerek selamladı. 30'dan fazla il ilçe adı belleğimizde kaldı. CHP gey ve ilçe başkanı Gürkan Kar hemen yanındaki kişiyi tanıştırdı. Deva Partisi gey ve ilçe başkanı Murat Demir. Sadece CHP'lilerin değil masanın etrafındaki diğer partilerin yöneticileri de selamladıklarımız arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının ardından gerek genel merkez önündeki gece konuşması, gerekse dünkü grup konuşması seçim sürecinin Millet İttifakı açısından da adaylı olarak başladığı anlamına geliyor. Kemal Bey'in 13 yıllık genel başkanlığını ve gelecek hedeflerini önümüzdeki yazılarda irdeleyeceğiz. Sıcak durumlara değinmek gerekirse son krizin yönetimi ve çözümünde sergilediği tutum sonuç olarak bir liderlik başarısıdır. Bu aşamadan sonra izleyeceği yolu elinde tutacağı yetkileri ana haslarıyla kamuoyu ile paylaştı. Ankara'da genel olarak şu kanı hakim. Kemal Bey mevcut sistemdeki yetkileri adım adım devreder ve yeniden düzenlenmiş bir parlamenter sisteme geçilir. Masanın öteki beş liderinin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olması sürecin bir kadro hareketi olarak devam edeceğini gösteriyor. Belki de kadroya yeni katılımlar olur. Bu konudaki kulis bilgileri önümüzdeki günlerde daha açık konuşulacaktır. İmamoğlu ve Yavaş'ın da son krizle beraber CHP Genel Merkezi'ne daha da yakınlaştığı söylenebilir. İmamoğlu'nun CHP tabanı ile ilişkileri için limoni diyenler vardı ama artık limonata demek daha uygun. Kemal Bey dün parti grubuna veda etti. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk ve son konuşmasını yapmış oldu. Şimdi daha zorlu bir dönem başlıyor. Bütün dileğimiz her şeyin hukuksal zeminde toplumsal meşruiyetle devam etmesi, ortamın gerilebileceğine ilişkin kimi belirtileri bastıracak başlıca güç toplumun bu gibi korkulara prim vermemesidir.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç 1308 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Ortak Akıl ve İstişarenin Zaferi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'nın başından beri ortak akıl ve istişare ile güçlenen bir dikkat ve itina ile yaptığı çalışmaların son dönemecinde patlak veren beklenmedik kriz yine ortak akıl ve istişare ile ve mükemmel bir kriz yönetimiyle çözülüp tatlıya bağlanırken ittifakı daha da kuvvetlendirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Bu krizin hangi tesir ve saiklerle çıkarıldığı hususunda konuşulan bazı şeyler var ve zaman içinde bunlar daha net ortaya çıkar. Şu aşamada önemli olan krizin aşılması. Bunda özellikle İYİ Parti seçmen tabanının, teşkilatının ve milletvekillerinin tavrı çok etkili oldu. Parti camiası Millet İttifakı'ndan ayrılma eylemine onay vermedi ve karşı çıktı. Bu İYİ Parti'de demokrat mayanın artık tuttuğunu ve bu eksendeki yaklaşımın ağır bastığını gösteriyor ki son derece önemli. Krizin büyümeden ve bir kopmaya meydan vermeden çözülmesinde dediğimiz gibi Millet İttifakı ortaklarının yapıcı tavrının da çok büyük rolü oldu. Böylece ittifak kriz çözme kapasitesini de şimdiden gösterdi. Bunun sırrı her hal ve şartta ortak aklın, istişarenin, uzlaşmanın, yapıcı tavır ve söylemden asla vazgeçmeme prensibinin esas alınıp bu ilkelerin hassasiyetle uygulanması. Sonuçta hem kriz aşıldı hem de ittifak aylardır beklenen aday açıklama adımını güçlü bir hamleyle dönüştürerek atılmış oldu. Açıklanan model, ittifakın temel mantığıyla uyumlu bir şekilde diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı'nı yardımcıları statüsüyle çevredikleri dengeli bir tasarım yansıtıyor. Bu model de hazırlık sürecinde olduğu gibi yine her aşamada ve her temel konuda ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile işleyecek. Öngörülen sisteme geçiş için gerekli anayasa ve yasa değişiklikleri milletvekilleri seçiminde ortaya çıkacak Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısının mümkün kıldığı en kısa zamanda sonuçlandırılacak. O zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemden ve demokratik hukuk devletinden yana olan seçmenler olarak bize düşen hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimlerinde oylarımızı ona göre vermek olacak. Demokrasi, adalet, parlamenter sistem taahhüdüyle oy isteyen Cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı açık arayla seçimi kazanmalı ki bu değişim en kısa zamanda başarılsın. Berat Gecesi, atılan tarihi adımın buna vesile olması dileğiyle hayırlı olsun diyoruz. Murat Çapaz 8 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde depremzede yeni konutuna ulaşabilecek mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 11 ilimizde büyük bir yıkıma ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş depremlerinden sonra yetkililerin gözlemle hasar tespit çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5.158.093 bağımsız bölümden oluşan 1.728.000 binada inceleme yapıldı. İçerisinde 637.222 bağımsız bölümden oluşan 227.027 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespitini yaptık açıklamasında bulundu. Özetle 227.000 bina ya yıkık vaziyette ya da ağır hasarlı olduğu için acil yıkılması gerekenler arasında. İnceleme yapılan bina sayısı arttıkça bu rakam elbette ki daha da artacaktır. Tespitler bakanlığın ifade ettiği şekilde gözlemle yapıldığı için doğal olarak itirazlar da çok oluyor. Örneğin Diyarbakır kent merkezinde ve ilçelerinde toplam 23.864 binaya hasarlı raporu verilmiş, fakat sadece Diyarbakır'da çelişkili hasar raporlarına daha şimdiden 10.000'i aşkın itiraz yapılmış. Neredeyse hasar tespitlerinin yarısına itiraz var. İtiraz sonrası süreç şöyle işliyor. Hasar kayıtlarına itiraz eden kat malikleri ve iş yeri sahiplerinin başvuru dilekçeleri işleme alınacak, yeniden hasar tespit komisyonlarınca ilgili adreslerde tespit yapılacak. Hasar tespitinde değişiklik olabileceği gibi aynı kararlar yeniden uygulanabilecek. İtiraz sonrası verilen hasar raporu itiraz yolu kapalı olarak kesin rapor niteliğinde olacak. İtirazlarda hasarlı olan binaya hasarsız denildiği ya da hasarsız binaya hasarlı denildiği belirtiliyor. Vatandaşların itirazlarına göre değişiklik yapılacak. Peki ya itiraz edilmezse? Diğer önemli konu ise gözlemle yapılan bir tespitte, diyelim ki bina orta hasarlı çıktı. Yani güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ama kapsamlı bir incelemede belki de bu bina ağır hasarlı, yani gerçekte yıkılması gereken bir bina. Bu durumda ne olacak? Oldukça riskli bir tablo var ortada. Deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlarla ilgili de bilim insanları uyarmaya devam ediyor. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görgür, sosyal medya hesabından bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yenileme çalışmalarının başladığını söyleyen Naci Görgür, 6 Şubat gibi bir afetin yeniden yaşanmaması için dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni yapılan konutların bilimsel uyarılar dikkate alınarak yeniden inşa edilmesi önemli bir konu. Ama bir diğer önemli konu ise vatandaşlar bu konutlara nasıl ulaşabilecek? Daha doğrusu ulaşabilecek mi? Depremlerde ev ve iş yerlerini kaybetmiş vatandaşlarımıza afet projesi kapsamında yine ev ve iş yeri satılıyor. Üstelik bu vatandaşlarımızın bir bölümü belki de yıkılan evlerinin aylık kredi taksitlerini ödemeye devam ediyor. Birden fazla konutunu ya da iş yerini kaybeden vatandaşlara sadece bir adet için proje sunuluyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars'te Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münkir ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münkir ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münkir ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: sizlerden her kimse bir münkir görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli. Ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir. Ve bu ise imanının en zayıf kademesidir.
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustani görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek, boşa kürek çekmektir. Ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu: öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor: yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor: onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminlere bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-i Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor: Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Günahkarları aslık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir. Ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabelere karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki, yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi, tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Pahran Radyosu.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona ''Ey adam, Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil.'' deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerini birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.pasuri.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla Nur'a giden yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Münafıkun suresinin sonuna geldik. Bu haftadan itibaren sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi olan Tegavun suresine başlayacağız. Bu sure Medine'de nazil olmuş ve 18 ayeti vardır. Ayetlerin ekseni dünya ve insanın yaratılış başlangıcına dikkat etmek ve kıyamette hüsrana uğramamak için hazırlıklı olmaktır. Sohbetimize Tegavun suresinin 1 ve 2. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير
را
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yeryüzünde olanların tümü Allah'ı tesbih etmekte. Yaratılış görevlerini yerine getirmektedirler. Mülk O'nundur. Hamd da O'nundur. O her şeye güç yetirendir. Sizi yaratan O'dur. Ama buna rağmen sizden kiminiz kafirdir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Tegavun suresi de Kur'an-ı Kerim'de diğer sureler gibi Yüce Allah'a hamd ve tesbih ile başlıyor. Tabi her zaman tesbih, her zaman hamda göre daha önceliktir. Tesbihte Allah'ı her türlü eksiklik, hata, cahilce ve zalimce işlerden münezzeh ve müberra biliyoruz. Fakat hamd konusunda O'nun yaratılışın büyüklüğü ve nimetlerinin genişliği ve bolluğu nedeniyle hamd ve senalar ediyoruz. Dünyadaki tüm varlıklar kendi dilleri ve durumları ile Allah'ı hamd ve tesbih ediyor ve yegane Allah'ın varlık dünya üzerindeki ilim ve güç ve mutlak hakimiyetini tasdik ediyorlar. Fakat bu arada bazı insanlar bizzat Allah'ın kendilerine inayet ettiği irade ile varlık dünya ile aynı doğrultuda hareket etmiyorlar. Yani Allah'a hamd ve sena etmiyor ve hatta O'nun varlığını bile itiraf etmiyorlar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Kur'an-ı Kerim kültüründe ister eşya, bitki ve hayvanlar olsun, varlık dünyasındaki tüm varlıklar bir nevi şuura sahipler ve ona dayanarak varlık dünyasının kaynağını biliyorlar ve onu tesbih ediyorlar. Bazı insanlar varlık dünyasına uymayan yama gibidirler. Allah'a inanmıyor ve nimetlerine şükretmiyorlar. Yüce Allah birçok işi yapmaktan aciz olan insan hükümranların tersine her işe kadir olan bir hükümrandır. İnsan zorlanan değil, tercih eden bir varlıktır. Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena atina nasrallezi va'adtena, Rabbena iyyeke ned'u, Rabbena Şimdi hep birlikte Tegavun suresinin 3 ve 4. ayetlerini dinliyoruz.
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Gökleri ve yeri hak olmak üzere hikmet ve adalet ölçüleriyle ve imtihan gayesiyle yarattı ve size dengeli bir biçim şekil verdi. Suretlerinizi de güzel yapıp düzenledi. Dönüş ancak O'nadır. Sonunda hepinizi huzuruna toplayıp hesaba çekecektir. Göklerde ve yeryüzünde olanları, bütün yarattıklarını elbette bilir. Gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah göğüslerin özünü bilendir. Birçok ayette insan ve dünya yaratılışının ilim ve hikmet üzerine ve hedefli olarak yaratıldığına vurgu yapılmıştır. Zira Allah boş ve beyhude iş yapmaz. Allah'ın işinde batılın yeri yoktur ve hepsi adalet ve hakkaniyet üzerinedir. Tabi bu arada insanların özel bir konumu var ve Yüce Allah onu en iyi şekilde ve ahlakta yaratmıştır. Hiç şüphesiz Yüce Allah insanı çok şaşırtıcı bir şekilde yaratmış ve onun yaratılışında her türlü sanat, zarafet ve tasarımı kullanmıştır. Unutmayalım ki Yüce Allah insanı çok değersiz bir sudan ve ona rahim denilen karanlık bir yerde yarattı. Onu geliştirdi ve büyüttü ve üzerinde en güzel nakışlar işledi. İlginç olan ise insanın baş, yüz, gözler, eller, ayaklar ve diğer organ ve uzuvlarını tam yerinde ve doğru yerde, en uygun orantılarda ve onun endam ve yüzünün güzel olacağı şekilde yarattı. Yüce Allah'ın tüm varlık dünyasının kaynağı olduğu gibi her şeyin de dönüşü ona doğrudur. Ve hiçbir canlı ve cansız yolu bu belirlenen yolun dışında değildir. O yaratılışın dışında insan ve dünyayı kendi haline bırakmadı. Her zaman onları gözetlemiş ve onlara bakmıştır. Hiçbir şey onun ilminin dışında değildir ve o tüm gizli ve açık işleri ve hatta insanların içlerinden geçirdikleri ve düşüncelerini bile biliyor. Bu mübarek ayetler bizlere şunları öğretiyor. Dünyanın yaratılışı tesadüfen ve programsız değilmiş. Bu dünya ve üzerindeki her şey belirli bir hedef ve program üzerine yaratılmıştır. Dünyanın başı ve sonu Allah'tır ve dünya ilahi bir hedefe doğru harekettedir. Allah insanın hem gizli işlerine agahtır ve hem düşüncelerine, hedeflerine, içinde gizli olan sırlara. Eğer insan bu dünyada başıboş olmadığını, tüm işlerinin her halinde Allah'ın gözetimi altında olduğunu bilirse, suç işlemekten kaçınır ve iyi işler doğrultusunda daha fazla çabalar. İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. İlahena ma a'dalek, melike kulli men melek. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Şimdi Tegabun suresinin 5 ve 6. ayetlerini dinliyoruz.
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
Bundan önce inkar edenlerin, küfre ve zulme yönelen kavimlerin haberi size gelmedi mi? İşte onlar daha dünyadayken kötü işlerinin vebalini tatmış ve çeşitli belalara uğramışlardır. Ahirette de onlara acı bir azap vardır. Bu azap onların elçileri kendilerine apaçık delillerle geldiği halde bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da onlara karşı müstağni olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah ganidir, hamiddir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Önceki ayetlerde insanlardan bir grubunun küfrüne değinildi. Bu ayetler ise onların küfürlerinin köküne ve temeline değinerek şöyle buyuruyor. Onlar peygamberlerin şirk ve putperestlikten kaçınmakla ilgili mantıklı ve açık sözlerini duyuyorlardı ve onların mucizelerini görüyorlardı. Fakat iman etmemek için bahane arıyorlardı. Bu yüzden bazen biz bize benzeyen peygamberleri izlemeyiz. Onların bize göre üstünlükleri nedir ki bizim önderimiz olsunlar ve biz onları izleyelim diyorlardı. Ve bazen de Allah'ın bizim imanımıza, itaatimize veya ibadetimize nasıl bir ihtiyacı olabilir ki diyorlardı. Aslında onların kibir ve gururları ve hatta belki kendilerini üstün görmeleri, hak sözü kabul etmemeleri ve kendilerini peygamberler tarafından ilahi hidayete erilen yoldan mahrum bırakmalarına sebep oluyordu. İnat üzerinden olan bu küfür ve inkarın cezası, dünyada onların yakasını bırakmazken ahirette de cezalandırılacaklardır. Bu ayeti şerifelerden de şunları öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin tarihini incelemek ve onların kaderinden ibret almaya tavsiye edilmiştir. Bazı işler öyle ki insan onun cezasının bir kısmını bu dünyada tadıyor ve fakat cezasının tümü kıyamette olacaktır. Hak sözünü duyup fakat inat ve kibir üzerine ona karşı çıkan ve kabul etmeyen kafirler cezalandırılırlar. Değerli dinleyiciler, Tegavun suresine gelecek sohbetimizde devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da www.parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti çağdaş insanının ihtiyaçlarına göre kurulmuştur. Emir Abdullahyan Esad ile görüştü. Emir Abdullahyan ve Miktat bir araya geldi. İslami batılılar nükleer İran'ı kabul etmişlerdir. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine hazırız ifadesini kullandı. Amerika İran'la ilgili 45 kurum ve bir kişiye yaptırım kararı aldı. Bahreyni komutan Süleymani terörü uluslararası cinayet olduğunu belirtti. Ukrayna hava yolu davasının nihai kararı yakında verilecektir. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği görüşüldü. Üçlü mütabakat uygulanırsa iki ülke de NATO'ya girebilir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.